Ayrım 8, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 76. Yefrem Vişnayev ise çok başka türlü düşünüyordu. Politbüro toplantısının başında söz istemişti. Yoldaşlar, önümüzdeki kıtlığın katlanılmaz olduğunu içimizde kabul etmeyenimiz yok. Gerekli fazla tahıl stoklarının da kapitalist batıda olduğu gerçeğini hepimiz biliyoruz. Önerilen tek şey kendimizi onların karşısında küçültmek, bu üretim fazlasının satın alınıp kendimize gelmemizi sağlayana kadar askeri gücümüzden ödün vermek ve böylece Marksizm-Leninizm hareketinin ilerleyişini kesmek oldu. Yoldaşlar, ben bu düşüncede değilim ve sizden şantaja boyun eğip büyük esin kaynağımız Lenin'e ihanet fikrini reddetmenizi istiyorum. Bir başka yol daha vardır. Bu yolla tüm Sovyet halkının en düşük düzeyde sıkı bir kısıtlamayı kabul etmesini sağlamak, özveri ve yurtseverliği ulus çapında yaymak, önümüzdeki açlık günlerinde onsuz edemeyeceğimiz disiplini zorlamak olasıdır. Bu sonbahar ürünüyle stoklarımızı gelecek bahara kadar idare eder, tahıl yerine hayvanlarımızın etini yer ve bütün bunlar tükendikten sonra süt göllerinin et ve tereyağı dağlarının bulunduğu, 10 zengin ülkenin ulusal rezervlerinin var olduğu Batı Avrupa'ya dönebiliriz. Yani onlardan mı satın alırız diye Dışişleri Bakanı Rykov alaycı bir sesle sordu. Hayır yoldaş, o ülkeleri alırız. Sözü hepimizden incelemesini isteyeceği bir dosya hazırlamış bulunan Mareşal Kerenski'ye bırakıyorum. Masa çevresinde 12 kalın dosya dağıtıldı. Kerenski kendi dosyasını açıp okumaya başladı. Rudin önündeki dosyayı açmamış, birbiri arkasından sigara yakıyordu. Ivanenko da dosyasını açmamıştı. O da Kerenski'yi incelemekteydi. Rudin ile kendisi 4 günden beri biliyorlardı dosyada neler olduğunu. Kerenski Vişnayev ile işbirliği yaparak Genelkurmay kasasından büyük Rus Fatihi Boris Godunov'dan adını alan Boris planı dosyasını çıkartmıştı. Sonra da üzerinde çalışıp dosyayı günlük hale getirmişlerdi. Kerenski 2 saat boyunca okudu. Gelecek Mayıs ayında Kızıl Ordu'nun Doğu Almanya'daki geleneksel bahar manevraları daha büyük çapta ve bu kez daha değişik olarak yapılacaktı. Ancak bu manevra değil, gerçek savaş olacaktı. 30 bin tank, zırhlı araç, seyyar top ve amfibik araç batıya yönelecek, Elbe Nehri'ni geçip Batı Almanya'ya girecek, Fransa ve Manş yönünde yoluna devam edecekti. 50 bin paraşütçü onlardan önce 50 ayrı önemli bölgeye indirilecek ve Fransa'daki Fransız, Almanya'daki Amerikan ve İngiliz nükleer taktik havaalanını ele geçirecekti. 100 bin kişilik bir paraşütçü kuvveti de 4 İskandinav ülkesine indirilerek başkentleri ele geçirecek ve deniz kuvvetlerinden büyük destek göreceklerdi. Askeri harekat İtalya ve İberik Yarımadası'na uzanmayacak, burada Avro-Komünistler tarafından desteklenen hükümetlerin Sovyet büyükelçileriyle tarafsız kalmaları, aksi takdirde yok edileceklerini bilmeleri sağlanacaktı. 5 yıl içinde onlar da nasıl olsa olgun armutlar gibi düşeceklerdi. Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye için de aynı durum geçerliydi. İsviçre'ye dokunulmayacaktı. Avusturya'dan yalnızca geçiş için yararlanılacaktı. Bu 2 ülke daha sonra Sovyet denizi içinde birer ada olarak kalacakları için fazla bir direnme gösteremezlerdi. Saldırı ve işgalin ana hedefleri Benelux ülkeleri, Fransa ve Batı Almanya'ydı. İngiltere grevlerle felce uğratılacak, aşırı sola Sovyet harekatına müdahale edilmemesi yolunda gürültü koparması için talimat verilecekti. Londra'ya nükleer vurucu gücünün Elbe'nin doğusunda kullanıldığı takdirde İngiltere'nin haritadan silineceği bildirilecekti. Tüm harekat boyunca Sovyetler Birliği dünyanın tüm başkentlerinde ve Birleşmiş Milletler'de ateşkes çağrısında bulunacak, harekatın Batı Almanya ile sınırlı olduğu ve Batı Almanya'nın Berlin'i ele geçirmek için harekete geçmesini önlemek amacıyla yapıldığı ilan edilecekti. Avrupa solunun Alman olmayan taraftarlarının çoğu bu iddiaya inanacak ve bunu destekleyeceklerdi. Peki bütün bunlar olup biterken Birleşik Devletler ne yapacak diye Petrov sordu. Kerensky 90 dakikadır konuşmasına karşın sözünün kesilmesine kızmış gibiydi. Almanya üzerinde taktik nükleer silahların kullanılması kaçınılmazdır diye sözünü sürdürdü. Ancak bunların çoğu Batı Almanya, Doğu Almanya ve Polonya'da tahribat yapacaktır. Sovyetler Birliği için bir kayıp söz konusu değildir. Washington'ın acizliği nedeniyle kruiz füzeleri ya da nötron bombaları kullanılacak durumda değillerdir. Sovyet askeri kayıplarının en fazla 100 ila 200 bin kişi olacağı tahmin edilmektedir. Bu harekatta 2 milyon askerin yer alacağı düşünülürse bu kabul edilemeyecek bir yüzde değildir. Süre diye sordu Ivanenko. Mekanize orduların öncüleri Elbe'yi geçtikten 100 saat sonra Fransa'nın Manş kıyısındaki limanlarına girmiş olacaklardır. O andan sonra ateşkes yapılabilir. Temizlik harekatı ateşkeste devam edebilir. Bu zamanlama yeterli midir diye sordu Petriyanov. Bu kez Rudin söze karıştı. Yeterlidir. Vişnayev kuşkuyla baktı Rudin'e. Ben yine de soruma bir yanıt alamadım dedi Petrov. Amerika ne olacak? Onların stratejik nükleer silahları ne olacak? Taktik nükleer silahları değil, stratejik nükleer silahlarını soruyorum. Kıtalar arası balistik füzelerindeki bombardıman uçaklarındaki ve denizaltılarındaki hidrojen bombası başlıklı silahları. Gözler Vişnayev'e çevrildi. Vişnayev ayağa kalktı. Harekatın başlangıcında Amerikan başkanına 3 ciddi teminat verilmeli. Bir SSCB termonükleer silahları ilk kullanacak devlet olmayacaktır. 2. Batı Avrupa'daki 300 bin Amerikan askeri savaşa katılırsa geleneksel ya da taktik nükleer savaşta bizimkilerle boy ölçüşmeyi göze almalıdırlar. 3. Birleşik Devletler Sovyetler Birliği'ne yönelik balistik füzelere başvuracak olurlarsa Birleşik Devletler'in en büyük 100 kenti yerle bir edilecektir. Yoldaşlar, Başkan Matthews ne New York'u Paris'e ne de Los Angeles'e Frankfurt'a değişir. Amerika'nın termonükleer karşı saldırısı diye bir şey olmayacaktır. Odaya derin bir sessizlik çöktü. Batı Avrupa'da var olan geniş yiyecek yığınları, tüketim malları ve teknoloji gözlerinin önündeydi. Birkaç yıl içinde İtalya, İspanya, Portekiz, Avusturya, Yunanistan ve Yugoslavya'nın düşmesi, İsviçre caddelerinin altında yatan altın hazineleri, İngiltere ve İrlanda'nın yeni Sovyet kıyılarının açıklarında yapayalnız kalmaları. Tek birer silah atmadan tüm Arap dünyası ile üçüncü dünyanın ele geçirilmesi. İnsanı sarhoş eden bir düşünceydi bu. Sonunda Rudin güzel bir senaryo dedi ama tümü bir tek varsayım üzerine dayanıyor. Biz Amerika'ya nükleer füze göndermeyeceğimizi söylersek Amerika'da nükleer silahlarını üstümüze yağdırmayacak. Vişnayev yoldaşım bu güvenini dayandırdığı bir kanıt varsa duymak isterdim. Kısacası bu kanıtlanmış bir gerçek mi yoksa iyimser bir umut mu? Umuttan daha fazla dedi Vişnayev sertçe. Gerçekçi bir hesap. Kapitalist ve burjuva ulusçular olarak Amerikalılar her şeyden önce kendilerini düşünürler. Kağıttan kaplanlardır onlar. Zayıf ve kararsızdırlar. Yaşamlarını yitirme ile karşı karşıya kaldıklarında korkaktırlar. Demek öyle dedi Rudin. Pekala yoldaşlar, şimdi ben konuşulanları şöyle bir toplayayım. Yoldaş Vişnayev'in senaryosu her bakımdan gerçekçi. Ancak kendisinin bağışlamasını dilerim. Bir tek umuda dayanıyor. Amerikalıların termonükleer silahları ile karşılık vermeyecekleri hesabı ve umuduna. Buna inanmış olsaydık bundan çok önce Batı Avrupa'nın tutsak halklarını faşist kapitalizmden kurtarabilirdik. Ben kendi adıma yoldaş Vişnayev'in hesaplarını doğrulayacak hiçbir yeni gelişme görmemekteyim. Ancak ne kendisi ne de yoldaş Mareşal Amerikalılarla bir ilişkiye girmemişler ve hatta Batı'ya bile gitmemişlerdir. Ben bunları yaptığım için onların düşüncelerine katılmıyorum. Şimdi yoldaş Rykov'u dinleyelim. Yaşlı ve emektar Dışişleri Bakanı'nın yüzü bembeyazdı. Bu konuşulanlar Küba örneğinde olduğu gibi kuruşçevizm kokuyor. Ben 30 yıl dış işlerinde çalıştım. Dünyadaki büyük elçilerimiz yoldaş Vişnayev'e değil bana gönderirler raporlarını. Ne onlara bir tanesi ne ben ne de bakanlığıma bağlı herhangi bir uzman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın böyle bir Sovyet tehdidine karşı termonükleer silah kullanarak tepki göstereceğinden kuşku duymamaktayız. Bu bir kent alışverişi değildir. O da böyle bir savaşın sonunda hemen hemen tüm dünyanın Sovyetlerin egemenliğine girdiğini görecektir. Bir süper güç olarak, bir güç olarak, hatta bir varlık olarak Amerika'nın sonu olacaktır bu. Batı Avrupa'yı ve böylece dünyayı Sovyetler Birliği'ne bırakmadan önce Sovyetleri haritadan silmeye çalışacakları kuşkusuzdur. Böyle bir şeye kalkıştıkları takdirde şu anda onları durdurma olanağından yoksun olduğumuzu belirtmek isterim dedi Rudin. Uzay uydularına yerleştirilecek yüksek enerjili lazer ışınlarımız henüz çalışmıyor. Günün birinde üzerimize gelen roketleri uzay boşluğundayken buhar haline dönüştüreceğimizden kuşkum yok. Ama henüz gelmedi o gün. Uzmanlarımızın, iyimserlerimizin demiyorum. Yoldaş Vişnayev en son tahminlerine göre büyük çaplı bir Anglo-Amerikan termonükleer saldırısı çoğunluğu büyük Rusya'dan olmak üzere 100 milyon insanımızı öldürecek ve ülkenin Polonya'dan Urallara kadar olan toprağının %60'ını yok edecektir. Fakat biz yine tartışmamıza devam edelim yoldaş Ivanenko. Sen Batı'yı tanırsın. Ne diyorsun bu konuda? Yoldaş Vişnayev ve yoldaş Kerenski'nin aksine benim kapitalist batıda yüzlerce ajanım vardır dedi Ivanenko. Bunlar sürekli rapor gönderirler. Benim de Amerikalıların bize karşılık vereceklerinden hiç kuşkum yok. Öyleyse ben durumu özetleyeyim. Rudin için oyun sona ermişti. Amerikalılarla buğday için pazarlık edersek bizi 5 yıl geri bıraktıracak istemlerle karşılaşabiliriz. Açlığa razı olursak 10 yıl geride kalırız. Bir Avrupa savaşı başlatırsak haritadan silinmemiz söz konusu. Bu olmasa bile 20 ila 40 yıl gerileyebiliriz. Ben yoldaş Vişnayev gibi kuramcı değilim. Ancak Marx ve Lenin'in bir konuda çok ısrarlı olduklarını anımsıyorum. Dünyanın Marksizmle yönetimi her aşamada her yola başvurularak elde edilmeye çalışılacaksa da bu ilerleme gereksiz rizikoları göze alarak tehlikeye atılmamalı. Bu planın gereksiz bir rizikoya dayandığına eminim. Bu yüzden ben bir oylama istiyorum dedi Vişnayev. Demek iş buraya varacaktı. Şu anda bir güven oyu değil diye düşündü Rudin. Bu roundu kaybederse arkadan o da gelecekti. Hizip çatışması iyice su yüzüne çıkmıştı artık. Yaşamı için savaştığı duygusunu yıllardır böylesine açık bir şekilde duymamıştı. Kaybederse emeklilik, Mikoya'nın elde ettiği villalar ayrıcalıklar olmayacaktı. Sürgün ve hatta ensesine sıkılacak bir kurşun. Ama yine de kendini kaybetmedi. Kendi önerisini oylattı önce eller birer birer kalktı. Rykov, Ivanenko, Petrov kendisine ve uzlaşma politikasına oy vermişlerdi. Masanın öteki ucunda bir duraksama vardı. Vişnayev kimi ele geçirmişti? Neler söz vermişti acaba? Stepanov ve Shushkin ellerini kaldırdılar. En sonra da Gürcü Çevatze'nin eli kalktı. Rudin savaş önerisini oylattı. Vişnayev ve Kerenski. Arkadan Tarım Bakanlığından Komarov. Orospu çocuğu, senin bakanlığın bizi bu yere getirdi diye düşündü Rudin. Vişnayev Rudin'in nasıl olsa kendini mahvedeceğini ve yitirecek bir şey olmadığını söyleyerek kandırmış olmalıydı adamı. Yanılıyorsun dostum diye düşündü Rudin. Bağırsaklarını sökeceğim senin, hele bekle bak. Petriyanov elini kaldırdı. Başbakanlık vaat edilmiş diye düşündü Rudin. Balt Vitautus ile Tacik Muhammed'in elleri de kalktı. İş nükleer savaşa geldi mi harabelere doğuluların egemen olacaklarını iyi bilirdi Tacik. Litvanyalı da satın alınmış olmalıydı. Her iki öneri lehinde 6 oy dedi. Ben uzlaşma lehine kullanıyorum oyumu. Kıl payıyla diye düşündü. Toplantı sona erdiğinde güneş batıyordu. Ama hepsi biliyorlardı ki Hizip çatışması sona erdirilene kadar sürüp gidecekti. Kimse artık olduğu yerden gerileyemez, tarafsız kalamazdı. Turist grubu turun 5. günü Lvov'a varıp In Tourist Oteli'nde konakladılar. Drake oraya varıncaya kadar bütün turlara katılmıştı. Ancak Lvov da başının ağrıdığını bahane ederek odasından çıkmayacağını söyledi. Turistler otobüste San Nikolas Kilisesi'ne gittiklerinde de üzerine rahat bir iki şey giyip kimseye görünmeden otelden çıktı. Kaminski dikkati çekmeyecek giyeceklerin neler olduğunu söylemişti. Açık renk pantolon, sandal ayakkabı, açık yakalı ucuz bir gömlek. Elindeki sokak planına bakarak Levandika kesimine doğru yürüdü. Burası kentin yoksul, işçi sınıfının yaşadığı bir mahalleydi. Aradığı iki kişinin kendisini büyük kuşkularla karşılayacaklarından emindi. Aile geçmişlerini ve kendilerini bugüne getiren koşulları düşününce buna şaşmak olanaksızdı zaten. Miroslav Kaminski'nin Türkiye'deki hastanede söylediklerini anımsıyordu. 29 Eylül 1966'da Babiyar'da Ukrayna'nın en önde gelen çağdaş şairi Ivan Juba bir bildiri okumuştu. Babiyar, Nazilerin 1941-42'de işgalleri sırasında SS'lerin 50 bin Yahudi'yi öldürdükleri yerdi. Ivan Juba'nın bildirisinin özelliği, Ukraynalı Katolik olan kendisinin Yahudi aleyhtarlığı karşısında güçlü sesini yükseltmesiydi. Yahudi aleyhtarlığı her zaman Ukrayna'da tutulmuş ve birbiri ardından gelen yöneticiler, yani Çarlar, Stalinciler, Naziler, yine Stalinciler ve halefleri bu aleyhtarlığı canlı tutmak için ellerinden geleni yapmışlardı. Juba'nın uzun konuşması Babiyar'da öldürülen Yahudilerin anımsanması için bir dilek olarak başlamış, Nazizm ve faşizmi lanetlemişti. Ancak konuşma sürdükçe teknolojik başarılarına karşı insan ruhunu ezen ve ezilenlere bunun olağan olduğunu kabul ettirmeye çalışan tüm despot rejimleri kapsadığı görülmüştü. Bu yüzden her toplumu dış görünüşteki teknik başarılarıyla değil, insana verdiği anlamla, insan onur ve vicdanına verdiği değerle ölçmeliyiz demişti. Sözü buraya vardığında sessizce kendisini dinleyen kalabalığın arasına sızmış olan Çeka ajanları, şairin Hitler Almanyası'nda değil, Politbüro'nun Sovyetler Birliği'nde söz ettiğini anlamışlardı. Konuşmasından az sonra tutuklandı. Yerel KGB karargahının bodrumlarında başsorgucu Moskova'dan gönderilen ve ikinci başmüdürlükte hızla yükselen genç bir albaydı. Adı Yuri Ivanenko'ydu. Babiyar'daki konuşmada dinleyicilerin ön sırasında babalarının yanında duran 10 yaşlarında iki oğlan çocuğu vardı. Bunlar o zaman birbirlerini tanımıyorlardı. 6 yıl sonra bir inşaatta tanışacaklar ve dost olacaklardı. Birinin adı Lev Mishkin, diğerinin David Lazarev'ti. Mishkin ile Lazarev'in babalarının toplantısında bulundukları gözden kaçmış değildi. Yıllar sonra İsrail'e göçmek için başvurduklarında Sovyet aleyhtarı faaliyetlerde bulunmakla suçlanmışlar ve ikisi de çalışma kamplarında uzun yıllar kalmışlardı. Aileleri evlerini, oğulları üniversiteye girme umutlarını yitirmişlerdi. Çok zeki gençler olmalarına karşın kaba el işçileri olmak zorundaydılar. İşte Drake Levandivska'nın sıcak ve tozlu yollarında her ikisi de 28 yaşında olan bu gençleri aramaktaydı. David Lazarev'i ikinci adreste buldu. Genç kendisini kuşkuyla karşılamakla birlikte nasıl olsa adlarını bildiği gerekçesiyle arkadaşı Mishkin'i getirmeye söz verdi. Drake akşam Mishkin'le tanıştı. Her iki genç de düşmanlığa yakın bir duyguyla bakıyorlardı yüzüne. Drake Miroslav Kaminski'nin hikayesini ve kendisinin geçmişini anlattı. Sunabildiği tek kanıt Trabzon'daki hastanede bir hasta bakıcının polaroid makineyle çektiği Kaminski'nin yatağı başındaki fotoğrafıydı. Önlerinde o günkü bir Türk gazetesi vardı. Drake aynı gazeteyi bavulunun astarı içinde getirmişti. Bunu da bir kanıt olarak gösterdi. Bakın dedi, Miroslav Sovyet kıyılarına çıkmış ve KGB tarafından yakalanmış ve sizin adlarınızı vermiş olsaydı ve ben de KGB ajanı olsaydım şimdi sizden yardım ister miydim? Her iki işçi de Drake'in önerisini o gece düşünmek üzere izin istediler. Drake'in bilmediği nokta Mişkin ve Lazarev'in de onun idealine çok yakın bir ideale sahip bulunmalarıydı. Kremlin'e güçlü bir intikam darbesi vurabilmek, ancak dışarıdan yardım almadan herhangi bir şeye girişmenin umutsuzluğu altında ezilmiş, pes etmiş durumdaydılar. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 85.